Ayrım 17, sayfa 229. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 73. Bölüm. Yer soğuktu. Flora başını kaldırıp banyoya gözlerini dikti. Sırtı buz gibi olmuştu. Kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Kızı göremiyordu artık. Küvetin kenarında ya da banyo perdesinde kan yoktu. Hans Gunnar'ın blue jean'i tuvaletin yanında yere atılmıştı. Gözlerini kırptı, hayal gördüğünü düşündü. Yutkundu, başını yere koyup kalp atışlarının dinmesini bekledi. Ağzına kan tadı geliyordu. Koridorun sonundaki hizmetçi odasının kapısının açık olduğunu gördü. Kendi odasının. Vücudundan bir ürperti geçti. Kapısını kapattığından emindi, her zaman kapatırdı. Buz gibi hava birden emilir gibi odasına doğru gitti. Hoplayıp zıplayan küçük toz yumakları gördü. Gözleriyle izledi, koridorun zemininde dans ederek iki çıplak ayağın arasından geçtiler. Flora'nın dudaklarından tuhaf bir inilti çıktı. Banyo küvetinin yanında yatarken gördüğü kız şimdi odasının kapı eşiğinde dikiliyordu. Flora ayağa kalkmaya çalıştı ama vücudu korkudan felç olmuştu. İlk defa bir hayalet görüyordu. Hayatında ilk defa gerçek bir hayaletle karşılaşıyordu. Kızın saçının bakımlı olduğu belliydi ama şimdi karma karışık ve kanlıydı. Flora hızla nefes alıp veriyor, kalbi küt küt atıyordu. Flora'ya doğru yürüyen kız arkasında bir şey saklıyordu. Flora'nın yüzüne birkaç adım kala çıplak ayaklar durdu. "Arkamda ne var?" diye sordu kız zar zor duyulur bir sesle. "Sen yoksun," diye fısıldadı Flora. "Ellerimi göstermemi ister misin?" "Hayır." "Ama ellerimde bir şey yok ki." Kızın arkasından ağır bir taş yere düştü, yer sarsıldı, alçı rölyefin parçaları havaya saçıldı. Kız gülümseyerek boş ellerini gösterdi, taş arkasında duruyordu. Ayaklarının arasında kara, büyük bir taş, bir maden ocağından çıkarılmış gibi kenarları keskindi. Kız tek ayağıyla taşın üzerinde durmayı denedi, taş sallandı, kız ağır taşı bir kenara itti. "Ama öl artık," diye söylendi kendi kendine. "Öl artık." Çömeldi. Açık gri ellerini taşa uzattı. Taş beşik gibi sallandı. Kız sıkıca tutmaya çalıştı. Taş elinden kaydı. Ellerini elbisesine silip bir daha denedi. Taş boğuk bir gürültüyle yana devrildi. "Ne yapmayı düşünüyorsun?" dedi Flora. "Gözlerini yumduğunda ben giderim," dedi kız. Keskin taşı tuttu. Flora'nın başının üstüne kaldırdı. Taş ağırdı ama kız titreyen kollarıyla onu tam Flora'nın yüzünün hizasında tuttu. Taşın altı ıslaktı sanki. Birden elektrik geldi, lambalar yandı, Flora yana yuvarlandı, doğrulup oturdu, kız kayboldu. Televizyonun sesi çok açıktı, buzdolabı uğulduyordu. Flora ayağa kalktı ve daha fazla lamba yakıp odasına gitti. Kapısını açıp tavan lambasını yaktı. Gardırobun içine, yatağın altına baktı, sonra gidip mutfak masasının başına oturdu. Polisin numarasını tuşlarken elleri şiddetle titriyordu. Otomatik santral bir sürü seçenek saydı. Suç ihbarında bulunabilir, bilgi verebilir ya da bilgi edinebilirdi. Son seçenek santral memuruna bağlanmaktı. "Polis," dedi sevecen bir ses, "size nasıl yardımcı olabilirim?" "Sundsvall'daki cinayetlerle ilgilenen biriyle konuşmak istiyorum," dedi Flora sesi titreyerek. "Ne konuşmak istiyorsunuz?" Sanırım cinayet aletini gördüm," diye fısıldadı Flora. "Hımm," dedi telefondaki ses, "öyleyse ihbar şubemizle konuşmanız gerek, bağlıyorum." Flora itiraz etmeye hazırlanırken kadının sesi kayboldu. Birkaç saniye sonra başka bir kadın sesi duyuldu. "Polis ihbar attı, size nasıl yardımcı olabilirim?" Flora telefondakini kanlı bıçağı gördüm diye yalan söylediğinde öfkelenen kadın olup olmadığını anlayamadı. "Sundsvall'daki cinayetlerle ilgilenen biriyle konuşmak istemiştim," diye şansını denedi. "Önce benimle konuşmalısınız," dedi kadın. "Büyük bir taştı," dedi Flora. "Ne dediğinizi duyamıyorum, lütfen biraz yüksek sesle konuşun." "Sundsvall'daki vaka, büyük bir taş aramalısınız, altı kanlı bir taş." Flora sustu, koltuk altlarından terler boşanıyordu. "Sundsvall'da işlenen bir cinayeti nereden bilebilirsiniz?" "Biri anlattı." "Biri size Sundsvall'da işlenen cinayeti mi anlattı?" "Evet," diye fısıldadı Flora. Şakakları zonkluyor, kulakları uğulduyordu.
Sizi dinliyorum dedi kadın.
Katil taş kullanmış, kenarları keskin bir taş, bildiğim tek şey bu.
Adınız ne?
Adımın bir önemi yok, ben yalnızca...
Sesini tanıdım dedi kadın, daha önce arayıp kanlı bıçaktan bahseden sendin. Senin için şikayet dilekçesi yazdım Flora Hansen. Aslında doktoru aramalısın, gerçekten yardıma ihtiyacım var.
Polis telefonu kapadı, Flora telefon elinde kala kaldı. Holdeki alışveriş torbası kendi kendine devrildiğinde öyle bir irkildi ki elini hızla masada duran kağıt havluluğa çarptı.
74. Bölüm.
Alan Frank, Kingston şirketinin yöneticisiyle uzun bir toplantı yapmış, Büyük Britanya'da iki holding şirketi açmayı konuşmuşlardı. Dairesine bir saat önce dönmüştü. Valium ile alkolü karıştırıp Vogue'un fotoğrafçısıyla yattığı için pişmanlıkla kıvranıyordu.
Kafamı dağıtmam gerekiyordu diyerek kendini avutmaya çalışıyordu.
Nihayetinde küçük bir maceraydı, buna ihtiyacı vardı. Uzun zamandır kimseyle sevişmemişti. Bunları düşünürken bütün vücudunu ter basıyordu. Mutfaktan bir şişe maden suyu alıp odadan odaya dolaşmaya başladı. Üzerinde soluk kırmızı eski bir eşofman altı ve yıkanmaktan iyice yıpranmış Abba resimli tişörtü vardı. Oturma odasındaki televizyonun karşısında durdu. Büyük bir spor sahasında çok uzun bir kadın elinde yüksek atlama sırığıyla çıtaya doğru koşuyordu. Alan maden suyu şişesini cam sehpanın üzerine koydu, bileğine takılı saç tokasını aldı, saçını at kuyruğu topladı, sonra yatak odasına gitti. Akşamın ilerleyen saatlerinde manikür yaptırıp parafin banyosu yaparken şirketinin Chicago şubesiyle telefon görüşmesi yapacak, saat 8'de yemekli sosyal yardım toplantısına katılacak, en öndeki masada Volvo'nun şefine kavalyelik yapacaktı. Veliaht Prenses genel miras fonundan ödül dağıtacak, Roxette konser verecekti. Elbise odasındaki yüksek gardıropların arasında durdu. Televizyondan gelen seslere pek kulak vermiyordu. Haberlerin başladığını fark etmedi. Gardıropların kapaklarını açtı, ne giyeceğine karar vermek için elbiselerine baktı. Metalik yeşil bir elbisede karar kıldı. Alexander McQueen bu elbiseyi Ellen için çizmişti. Televizyondan Vicky Bennett'in adını duydu. Bedenini saran yıkıcı bir huzursuzlukla elbiseyi yere bıraktı ve oturma odasına geçti. Beyaz çerçeveli kocaman televizyondaki keskin görüntü sanki bir projeksiyon makinesinden beyaz duvara yansıtılıyormuş gibiydi. Olle Gunnarsson adında bir polis kasvetli bir karakol binasının önünde gazetecilerle konuşuyordu. Sabırlı bir memur havası vermeye çalışıyor ama bakışları öfkesini ele veriyordu. Bıyıklarını sıvazlıyor, durmadan başını sallıyordu.
''Devam eden bir soruşturma hakkında yorum yapamam.'' dedi ve boğazını temizledi.
''Ama dalgıçlar aramaya son vermişler.''
''Evet öyle.''
''Bu cesetleri buldunuz anlamına mı geliyor?''
''Buna cevap veremem.''
Televizyonun ışığı odaya göz kırpıyor, Alan nehirden arabanın nasıl çıkartıldığına bakıyordu. Vinç suyun üstüne çıkarıldığında sallanan arabadan sular boşandı. Biri ciddi bir ses tonuyla Vicky Bennett'in çaldığı arabanın Indal nehrinde bulunduğunu, katil zanlısı Vicky Bennett ile 4 yaşındaki Dante Abrahamson'un hayatlarını kaybettiklerinden endişe edildiğini anlatıyordu. Polis bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor ama haber kanalının tecrübeli muhabirleri dalışlara son verildiğini, ülke çapındaki arama kararının kaldırıldığını... Ekranda Vicky'nin bir fotoğrafı belirdiğinde Alan muhabirin dediklerini artık duymuyordu. Vicky büyümüş, daha da zayıflamıştı ama hala aynı Vicky'ydi. Alan'ın sanki kalbi durmuştu. Yatağına taşırken kızın bedeninden yayılan sıcaklığı anımsadı.
''Hayır'' diye fısıldadı, ''Hayır.''
Vicky'nin ekrandaki zayıf, solgun yüzüne baktı. Saçları bakımsız ve dağınıktı. O hala bir çocuktu, öldüğünü söylüyorlardı. Bakışları inatçıydı, kameraya bakmaya zorlanmıştı. Alan televizyondan uzaklaştı, sendeledi, duvara tutundu. Erland Kulberg'in yağlı boya tablosunun çengelinden çıkıp yere düştüğünü fark etmedi.
''Hayır, hayır'' diye indirdi. ''Öyle değil, öyle değil, hayır, hayır.''
Vicky'den duydu en son şey merdiven sahanlığında ağlamasıydı. Artık o yoktu, ölmüştü.
''İstemiyorum'' diye bağırdı. Kalbi çarparak ışıklandırılmış büfeye gitti. İçinde babasının verdiği, kuşaktan kuşağa geçen seder tabağı vardı. Büfenin üst kenarından tutup var gücüyle çekerek onu devirdi. Büyük bir şangırtı koptu. Parke döşemelerin üzerine cam parçaları saçıldı ve güzel motifli tabak da kırıldı. Ellie'nin midesine felaket bir acı saplandı. İki büklüm oldu, kıvrılarak yere yattı. Hızla kesik kesik soludu. Aklına bir çocuğu olduğu geliyordu hep. Bir zamanlar bir çocuğu oldu. Bir çocuğum vardı, bir çocuğum vardı, bir çocuğum vardı. Doğrulup oturdu. Kırılan tabağın büyük bir parçasını aldı, keskin kenarını bileğine sürttü. Bileğinden sıcak kan akmaya başladı, dizlerine damladı. Tabak parçasının keskin ucunu bir kez daha bileğine sürttü, acıyla iç çekti. Aynı anda dış kapının kilidinde dönen anahtar sesini duydu, biri açıp içeri girdi. 75. Bölüm. Yoğuna, dökme demir tabada kocaman iki dilim sığır filetosu kızartıyordu. Etleri kalın kesilmiş, Yoğuna onu karabiber ve yeşil biberle marine etmişti. Etlerin iki tarafı gevrekleştiğinde tuzladı, dilimlenmiş patateslerle birlikte fırına koydu. Sonra porto şarabı, kuş üzümü, dana eti suyu ve mantarla bir sos hazırladı. İki kadehe Saint Emilion kırmızı şarabı doldururken sakin ama uzaklarda bir yerdeydi. Mutfağa Merlot ve Cabernet Sauvignon'un topraksı kokusu yayılırken kapı zili çaldı. Disa'ydı. Üzerinde beyaz puanlı kırmızı yağmurluğu vardı. Gözleri kocamandı, yüzü yağmurdan ıslanmıştı. Yoğuna, dedikleri kadar zeki bir polis misin denemek istiyorum.
Nasıl deneyeceksin?
Test yapacağım dedi Disa. Söyle bakalım bende ne değişiklik var?
Her zamankinden daha güzelsin.
Yok deyip gülümsedi. Disa,
saçını kestirmişsin, Paris'ten bir yıl önce aldığın tokayı takmışsın.
Başka?
Yuna bakışlarını Disa'nın ince kızaran yüzünde, bob stili kesilmiş parlak saçlarında ve zarif vücudunda gezdirdi.
Onlar da yeni dedi Yuna, topuklu botlarını işaret ederek. Mark Jacobs benim için biraz pahalı.
Yakışmış.
Başka bir şey göremiyor musun?
Henüz bitirmedim dedi Yuna ve Disa'nın elini tutup tırnaklarını inceledi.
Yuna, tiyatroya gittiğimiz gün sürdüğün ojenin aynısını sürmüşsün diye mırıldanırken Disa gülmekten kendini alamadı.
Yuna, Disa'nın küpelerini incelerken bakışları gözlerinde sabitlendi. Yana çekildi, Disa'nın yüzüne abajurun ışığı vurdu.
Gözlerin dedi, sol göz bebeğin üzerine ışık vurduğunda küçülmüyor. Zeki polis dedi Disa. Gözüme damla damlattılar.
Gözünü muayene mi ettirdin?
Vitrözde içe göçme varmış ama tehlikeli bir şey değil dedi Disa ve mutfağa geçti.
Yemek hazır, yalnızca etin biraz dinlenmesi gerek.
Ne güzel yapmışsın dedi Disa.
Görüşmeyeli uzun zaman oldu, geldiğine çok sevindim.
Sessizce kadeh tokuşturdular. Yuna ile göz göze geldi. Her seferde olduğu gibi Disa'nın bedenini bir sıcaklık sardı. Bütün bedeni üşüyordu sanki. Bakışlarını Yuna'nın gözlerinden ayırıp şarap kadehine çevirdi. Şarabını çalkaladı. Kokusunu içine çekip bir yudum daha aldı. Isısı iyi ayarlanmış dedi.
Yuna eti ve patatesleri roka, kekik ve nane ile döşediği bir tabağa koydu. Tabağın üzerine dikkatle sos dökerken Disa'yla çok önceden konuşmalıydım diye düşünüyordu.
Nasılsın bakalım? Sensiz mi demek istiyorsun? Hiç olmadığı kadar iyi dedi Disa iğneleyici bir tonla.
Masaya bir sessizlik çöktü. Disa elini usulca Yona'nın elinin üzerine koydu ve
affedersin dedi ama bazen kızıyorum işte. Kötü ben olduğumda.
Şimdi hangi sensin?
Kötü benim.
Yuna kadehinden bir yudum aldı. Son günlerde geçmişi çok düşündüm diye başladı.
Disa gülümseyerek bir kaşını kaldırdı. Son günlerde mi? Sen hep geçmişi düşünürsün.
Öyle mi yaparım?
Evet, hep düşünürsün ama hiç konuşmazsın.
Yok, ben...
Sustu, açık gri gözleri kısıldı, sırtından bir ürperti geçti. Beni konuşma ihtiyacı duyduğun için yemeğe çağırdın dedi Disa. Seninle bir daha görüşmemeye karar vermiştin ama sen aradığında aylar sonra.
Evet çünkü.
Ben senin umurunda değilim Yuna.
Disa Hakkımda istediğini düşünebilirsin dedi ciddi bir ifadeyle. Ama hep aklımda olduğunu bilmeni isterim, seni hep düşündüğümü.
Ne demezsin dedi Disa ve göz göze gelmekten kaçınarak yavaşça ayağa kalktı.
Konuşmak istediğim başka şeyler var, korkunç şeyler. Yuna olduğu yerden Disa'nın puandı yağmurluğunu giymesini izledi.
Hoşça kal diye fısıldadı Disa.
Disa sana ihtiyacım var dedi Yuna bunu söylediğine şaşırarak, seni istiyorum. Disa Yuna'ya dik dik baktı, parlak koyu perçemleri kirpiklerinin üzerine dökülmüştü.
Ne dedin dedi bir süre sonra.
Seni istiyorum Disa.
Boş ver şimdi diye mırıldandı Disa, botlarını fermuarlarını kapadı.
Sana ihtiyacım var, seni hep istedim diye devam etti Yuna. Ama hayatını riske atmak istemedim, başına kötü bir şey gelebileceği düşüncesine katlanamadım.
Başıma niye bir şey gelsin ki diye sözünü kesti Disa.
Kaybolabilirsin dedi Yuna ve Disa'nın yüzünü ellerinin arasına aldı.
Kaybolan sensin diye fısıldadı Disa.
Ben öyle kolay tırsmam, ciddi şeylerden bahsediyorum. Bir takım teh.
Disa ayaklarının üzerine yükselip Yuna'yı dudaklarından öptü. Sonra nefesinin sıcaklığını hissedecek kadar yakın kaldı.
Yuna'nın dudakları Disa'nın dudaklarını buldu, aralayana kadar öptü.
Yuna Disa'nın yağmurluğunun düğmelerini çözdü, sonra onu çıkarıp yere attı.
Disa diye fısıldadı onun omuzlarını sırtını okşayarak. Vücudunu vücuduna bastırdı, ipeksi kokusunu içine çekti. Köprücük kemiğinin üzerine ince boynunu öptü. Altın zinciri dudaklarının arasına girdi. Çenesini yumuşak nemli dudaklarını öptü.
Elini Disa'nın ince bluzunun içine sokup terine dokundu ve süt yeninin çıt çıtlarını açtı.
Disa'nın göğüs uçları dikleşmiş, soluğu hızlanmıştı, göbeği titriyordu.
Disa Yuna'nın gözlerinin içine bakarak bakışlarını yatak odasına çevirdi. Bluzunun önü açılmış, porselene benzeyen göğüsleri açığa çıkmıştı.
Yuna'nın elleri Disa'nın sırtından aşağı kaydı, külotunun kaygan kumaşının üzerinden kalçalarına dokundu.
Disa usulca geriye çekildi, bedeninde bir sıcaklık hissetti, yanakları alev alevdi.
Yuna'nın pantolonunun düğmelerini çözerken elleri titriyordu.
76. Bölüm. Disa kahvaltıdan sonra bir fincan kahve alıp yatağa oturdu. iPad'den Sunday Times'ı okumaya başladı.
Yuna duş alıp giyindi.
Dün Sami gelin tacına bakmak için Kuzey Müzesi'ne gitmekten vazgeçmiş, gününü Disa ile geçirmeye karar vermişti. Ama geceyi böyle geçirmeyi planlamamıştı. Belki de bütün bunların nedeni Rosa Bergman'ın demans hastalığının Summa ve Lumi ile bütün bağlarını koparmış olmasıydı. 12 yıldan fazla zaman geçmişti, korkacak bir şey olmadığını anlaması gerekiyordu. Aslında Disa ile çok daha önceden konuşmalıydı. Onu uyarmalı, kendisini korkutan şeyi anlatmalı, seçimi ona bırakmalıydı.
Kapının eşiğinde durup uzun süre Disa'yı seyretti. Disa fark etmedi. Yuna mutfağa geçti. Profesör Holger Yalmert'i aradı.
Yuna Linna. Duyduğuma göre Gunnarsson'da başın beladaymış dedi Holger keyifle. Raporun bir kopyasını sana göndermemek için söz verdim ona.
Ama anlatabilirsin herhalde dedi Yuna. Masadaki sandviçi ve bir kahve fincanını aldı. Alnını kırıştırarak iPad'de gazete okuyan Disa'ya el salladı.
Aslında anlatmamam gerekiyor dedi Holger gülerek.
Barajda bulduğunuz çantaya bakmaya fırsat buldun mu diye sordu Yuna.
Evet, çantayla işim bitti, şimdi arabadayım. Umeo'ya eve dönüyorum.
Çantanın içinde yazılı bir şey var mıydı?
Yok, yalnızca bir büfeden alışveriş fişi.
Cep telefonu?
Maalesef hayır.
Peki ne var elimizde dedi Yuna, gözlerini gri gökyüzüne çevirdi.
Holger bıktım senden der gibi soludu ve ezberden saymaya başladı.
Çantadaki lekeler çok büyük ihtimalle kan lekesi. Bir parçasını kesip adli tıbba gönderdim. Biraz makyaj malzemesi, iki çeşit ruj, bir küçük göz kalemi, pembe bir plastik torbada bir saç tokası, saç iğneleri, üzerinde kuru kafa olan bir cüzdan, biraz para, bir adet kendi fotoğrafı, bir çeşit bisiklet aleti, üzeri etiketsiz bir ilaç kutusu. Bunu da adli tıbba gönderdim. Bir paket diazepam, iki kalem. Ağzı sushi bıçağı gibi keskinleştirilmiş bir meyve bıçağı. Bunu çantanın astarına gizlemişti.
Ama yazılı bir şey yok diyorsun. Herhangi bir isim adres?
Yok, hepsi bu.
Yuna tahta yer döşemesinin üzerinde Disa'nın ayak seslerini duydu, hareket etmeden bekledi. Onun vücudunun sıcaklığını vücudunda hissetti ve hazla ürperdi. Yumuşak dudakları boynunu öperken kolları vücudunu sardı. Disa duşa girdiğinde Yona mutfak masasının başına oturdu. Birgit Tagort'taki kızlardan sorumlu Solveig Sundström'ü aradı. Vicky'nin hangi ilacı kullandığını biliyor olabilirdi. 8 sinyalden sonra telefon açıldı. Çok yakın bir ses duyuldu.
Caroline, koltukta çalan çok çirkin telefona cevap veriyor.
Solveig oralarda mı?
Hayır, şu anda nerede bilmiyorum. İletmemi istediğiniz bir şey var mı?
Caroline yaşça kızların en büyüğüydü. Tuğladan bir baş daha uzundu. Kolunda eskiden kalma enjektör yaraları vardı. Fakat ölçülü bir kıza benziyordu. Zeki, ne yaptığını bilen, değişmeye çalışan biriydi. Orada her şey yolunda mı?
Sen komisersin değil mi?
Evet. Bir süre sustuktan sonra Caroline çekinerek sordu.
Vicky'nin öldüğü doğru mu?
Maalesef öyle sanıyoruz.
Ne tuhaf, dedi Caroline.
Hangi ilacı kullandığını biliyor musun?
Vicky'nin mi?
Evet.
İnanılmaz derecede ince ve alımlıydı. Zyprexa ona uymazdı.
Antidepresan değil mi?
Daha önce ben de kullandım. Şimdi uyuyabilmek için Imovane kullanıyorum. Zyprexa'dan kurtulduğum için çok mutluyum.
Çok mu yan etkisi var?
Kesinlikle bir sürü yan etkisi vardır. Bendeki etkisi en az 10 kilo aldım.
Yoruyor mu diye sordu Yuna. Vicky'nin üzerinde uyuduğu kanlı çarşaf gözlerinin önüne geldi.
Önce tam tersi oluyor. İçimde biriken bütün öfkeyi kusmam için bir tane emmem yetiyordu. Bedeninizin içine işliyor, her şeye sinir olup bağırıyorsunuz. Telefonumu defalarca duvarlara fırlatıp pencerelerin perdelerini yere indirdim. Ama bir süre sonra her şey tersine dönüyor. Üzerinize sıcak bir yorgan örtülmüş gibi oluyorsunuz. Sakinleşiyor ve yalnızca uyumak istiyorsunuz.
Vicky başka bir ilaç alıyor muydu, biliyor musun?
Sanırım çoğu kız gibi o da elinde ne geçerse istifliyordu. Diazem, Lyrica, Ketogen.
Arkadan bir ses duyuldu. Yona, hasta bakıcı kadının odaya girip Caroline'in telefonla konuşurken yakaladığını anladı.
Bunu hırsızlık gibi bildireceğim, dedi kadın.
Ama telefon çalıyordu, ben de cevapladım, dedi Caroline.
Bir komiser seni arıyor. Miranda Eriksdotter'in katil zandısıymışsın. Hatta konuşma diye tersledi kadın. Telefonu aldı, boğazını temizleyip konuştu.
Adım Yona Linna, komiserim cinayetlerle.
Kadın hiçbir şey demeden telefonu kapattı.
Ama Yuna onu aldırmadı. Öğreneceğini öğrenmişti.
17. ayrımın sonu. Sayfa 244.